Ayrım 36. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 327. Gene de yürümeyen bir şey vardı, bir tatsızlıktır başlamıştı, sürüyordu. Firuz Polat'ı karşısına alan gazetede, bayağı kaba bir biçimde, Yusuf Aksu'nun bir gün ne yapacağı belli olmayan, kurnaz bir sağcı olduğu birkaç kez dile getirildi. Bayram Beyaz bu gazeteyi okumuyordu ama bu yazılardan yayılan bir şeyler eninde sonunda ulaşıyordu kendisine. Örneğin bir gün gazetede öğle yemeği sırasında bu konularla hiçbir ilgisi bulunmayan bir düzeltmen, hiç mi hiç önemsemeden yakasındaki bir kuş pisliğini ya da bardağındaki bir sineği gösterir gibi, "Senin büyük usta da sağ açık oynamaya başlamış, öyle yazıyorlar," deyince adamın üzerine yürümesine ramak kaldı. Yarım saat sonra Şemsi Çamlı odasına uğradığı zaman hiçbir şey yapmadan oturuyor, sağ eli masanın üstünde kendi başına öfkesinden titriyordu. "Neden bu kadar kızdın ki?" dedi Şemsi Çamlı. "Meyve veren ağacı taşlarlar. Sonra unutma ki biz hocaya solcu dedikleri zaman da kızıyorduk." Bayram Beyaz başıyla onayladı. "Doğru ama şimdi durum başka," dedi. "Neden başka olsun? Nasıl olsa evrensel dil bilim kuramının yaratıcısı olarak hocanın sağcı olamayacağını biz çok iyi biliyoruz. Bilime katkıda bulunuyor, bir ilerleme getiriyor, öyleyse solda demektir." "O da doğru müdür bey," dedi Bayram Beyaz. "Gene de hocaya sağcı dedikleri zaman tepem atıyor. Neden onu hep politikaya çekmek istiyorlar ki? Buna hakları yok." "Belki içinde bir kuşku vardı, ondan böyle kızıyorsun," dedi Şemsi Çamlı. Uzak bir olasılıkla da söylenenin doğru olmasından, dolayısıyla çıktığın yere geri dönmüş olmaktan korkuyorsun. "Yok müdür bey, ben hocadan nasıl kuşku duyarım? Ama söyledim size, sağcılığın ne olduğunu iyi bildiğimden ona böyle bir nitelik verilmesi tepemi attırıyor." Şemsi Çamlı gene gülümsedi. "Birkaç tatlı su solcusuna kulak asma. Ama sen gene hocanın kendisine sor da için iyice rahat etsin," dedi. "Ama siz hocanın Marx yorumunu dinlemediniz herhalde. Hiç kimse Marx'ı böyle etkileyici bir biçimde yorumlamamıştır. Hepimiz büyülenmiştik. Sen gene de sor bence." Bayram Beyaz başını önüne eğdi. "Uygun bir zamanında sorarım," dedi. Dediği gibi yaptı. Birkaç gün bekledikten sonra en sonunda konuyu açtı Yusuf Aksu'ya. Önce ona Marx'ın düşüncesini yorumladığı unutulmaz çarşambayı anımsattı. Bir iki ayrıntı üzerinde durdu. "Öyle güzel anlatmıştınız ki," dedi, derin derin içini çekti. "Evet biliyorum," dedi Yusuf Aksu, mutlulukla gülümsedi. "Ben Marx'ı ansiklopedilerden okuyalı çok zaman geçti ama hepsini anımsıyordum. Benim her şeyime kusur bulabilirsin ama belleğime bir şey diyemezsin. Bu yaşa geldim, bir kez bile tık demedi." Bayram Beyaz da onayladı bunu. "Ama bu bellek gücünde benzersiz anlığının da küçümsenmeyecek bir payı bulunduğunu ekledi. Sonra usul usul sağa kaydığı ve çevresinde hep sağcıları topladığı savları konusunda ne düşündüğünü sordu. Yusuf Aksu bir süre düşündü. "Hiçbir şey düşünmüyorum," dedi. "Ben hep aynı yerdeyim, sen de öyle. Biz maçkalıyız." Bayram Beyaz, "Hiç kuşkusuz hocam," diye onayladı. Daha fazla açıklama istemenin kabalık olacağını düşündü. Bundan sonra konuyu açanlar olunca, daha büyük bir güvenle "biz hep aynı yerdeyiz" diyerek susturdu. Gene de bir sıkıntı vardı içinde. İkide bir sokakta ya da gazetede insanlar kendisine bir tuhaf bakıyormuş, gözleriyle suçluyormuş gibi bir duyguya kapılıyor. Bir maçka çarşambasında bulunabilmek için telefon üstüne telefon etmiş, araya çeşitli adamlar koymuş konukların gözünde bile Yusuf Aksu'nun, dolayısıyla kendisinin sağcılığına ilişkin sorular arıyor. Bir gelmeyen olunca da bunu hemen Yusuf Aksu'nun sağcı ününe ya da insanların artık kendilerinden sıkılmaya başlamış olmasına bağlıyordu. Bir akşam sofrada üç iskemle birden boş kalınca üzüntüsünden ne yapacağını bilemedi. altı köylünün ölümünü bir utku olarak görmüştük, herifler yenilgiye dönüştürdüler diye homurdanıp durdu kendi kendine. Ama tüm bu kuşkuları iki hafta sonraki Maçka çarşambasında ince bir yaz bulutu gibi uçup gitti. Ne zamandır bir dil bilim profesörü Ankara'dan telefon edip duruyor, Yusuf Aksu'nun ünlü akşam yemeklerinden birinde bulunup onunla tanışmanın, bir akşamlık bile olsa onun derin bilgisinden ışık almanın onuruna kavuşmaya can attığını söylüyordu. Ama Bayram Beyaz, kimi üniversiteli dilcilerin hocaya pek saygı duymadıklarını bildiğinden, bu adamın aşırı övgüleri ardında kötü bir amaç gizlemesinden kuşkulanıyor, kendisini uygun bir zamanda arayacağını söyleyerek telefonu kapatıyordu. Son arayışında adamın içten olması durumunda, şu ateşli tartışma günlerinde Maçka'ya gelmesinin yararlı olabileceğini, fazla bir yarar sağlamasa bile en azından kendi bulanık kuşkularını giderebileceğini düşündü. "Tamam hocam, önümüzdeki çarşamba sizi yemeye bekliyoruz," dedi. Sonra Firuz Polat'ın odasına koşup durumu anlattı. O da beğendi kararını ama hep dil konularından söz açarak hocayı yormasını, hatta olur ya onunla tartışmaya girerek gecenin tadını kaçırmasını önlemek için adamın bulunacağı Maçka çarşambasına dil konusuyla ilgisi bulunmayan kişiler çağırmasını salık verdi. Bayram Beyaz da öyle yaptı. Tıpkı profesör gibi nicedir kapısını aşındıran ünlü bir ressamı, ünlü bir tiyatro oyuncusunu, yazılarında arada bir Firuz Polat'a, dolayısıyla hocaya arka çıkmış olan birkaç köşe yazarını ekledi dizelgeye. Öyle anlaşılıyordu ki, yalnız Bayram Beyaz için değil, Firuz Polat ve dostları için de Maçka çarşambalarının sürmesi, evrensel dil bilim kuramının yayılması kadar önem kazanıyordu. "Çok güzel bir toplantı olacak," dedi Firuz Polat. Ancak tam da son nokta konulmuşken Bayram Beyaz bir hevesli dergisinin orta sayfasında dörder dizelik dört şiirin sol üst yanında Levi Strauss'un kitabının çevirmeni olduğunu söylemiş olan 5. Murat'ın fotoğrafını gördü. Önce dergiyi yırtıp çöpe atmak istedi ama hemen sonra Yusuf Aksu'nun bu delikanlıdan ne kadar hoşlanmış olduğunu bildiğine göre bu rastlantıyı ondan gizlemenin bir tür aldatmaca olacağını düşündü. O akşam Maçka'ya döner dönmez derginin orta sayfasını açıp önüne koydu. "İsterseniz onu bulup önümüzdeki çarşambaya çağırabilirim hocam," dedi. Usta da hemen tanıdı, şiirleri gülümseyerek dikkatle okudu. "Ben şiirden anlamam, bunlardan da bir şey anlamadım ama çağıralım," diye yanıtladı. Bayram Beyaz derginin yöneticilerinden genç adamın adresini aldı. Karagümrük'te bir süre sokağı aradıktan sonra kendini 1,5 yıl önce Müslüm'le geldiği Saadet Apartmanı'nın kapısında ellerinde sönmüş sigaralarıyla uyuklayan 3 yaşlı adamın karşısında bulunca olduğu yerde donup kaldı. Sonra kapının birer parçasıymış gibi oturan ve bunca zamandır hiç yerlerinden kalkmamış gibi bir izlenim uyandıran adamların arasından geçti. Yüreği çarpa çarpa dar ve kirli merdivenlerden çatı katına çıktı. Uzun süre kapıyı vurdu. İçeride kimsecikler yok gibiydi. Ama arkasından gelen çocuklar evde olduğunu söylediler. O zaman neredeyse yumrukladı kapıyı. En sonunda kapı aralandı. 5. Murat'ın güleç yüzü göründü. Onun da kendisi gibi şaşırdığı belliydi. Hatta biraz ürktüğü bile söylenebilirdi. Hiçbir şey söylemeden kapıyı ardına kadar açıp geriye çekildi, öylece dikilip durdu. Bayram Beyaz da öyle durup şaşkın şaşkın baktı bir süre. Dipte duran bozuk yatağa, üstünde birkaç kitap bulunan bir küçük masaya, duvar diplerinde üst üste dizilmiş meyve sandıklarından oluşturulmuş rafları dolduran kitaplara, üstlerine giysiler ve çamaşırlar yığılmış 2 tahta iskemleye, camları tozdan saydamsızlaşmış 2 küçük pencereye baktı. Gülümsemeye çalıştı. "Bayağı kitap biriktirmişsin," dedi. Evet, kitabında şanslısı var, şanssızı var. Benimkiler yoksulluğu paylaşıyor, çünkü burası benim yoksulluk odamdır, dedi genç adam. Zenginlik odanda mı var? Evet, bazı bazı. Ama yoksulluk odası sürekli olmalıdır. Bayram Beyaz bu yanıtlardan fazla bir şey anlamadı, sözü gene kitaplara getirdi. Belki de şanslı kitaplar, çok okuduğun belli, dedi. İkinci bir şanssızlıkları da bu. Bir de böyle yıpranıyorlar, dedi 5. Murat. Ama söz olsun diye konuştuğu belliydi. Bayram Beyaz'ı merakla süzüyor, geliş nedenini anlamaya çalışıyordu. ''Siz beni nasıl buldunuz?'' diye sordu. Bayram Beyaz gizemli bir havaya büründü. ''Bu apartmanın Yusuf Aksu'nun apartmanı olduğunu biliyor muydun?'' diye sordu. 5. Murat irkildi. ''Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Siz benimle alay mı ediyorsunuz?'' dedi. ''Hayır, alay etmiyorum. Burası gerçekten Yusuf Aksu'nun. Ama dergiden adresini aldığımda seni burada, Yusuf Aksu'nun evinde bulacağımı usumdan bile geçirmemiştim. Dünya küçük, dedi Bayram Beyaz. Sonra ona geliş nedenini açıkladı. Genç adamın güleç yüzü neredeyse karardı. Hayır, bunu yapamam. O koca yalandan sonra Yusuf Bey'in yüzüne bakamam. O çok büyük hem de çok iyi bir adam. Ben tuttum, onu aldatmaya kalktım, dedi. Hoca seni çok sevmişti. O geceden beri senden çok söz etti, yalanına da kızmadı, dedi Bayram Beyaz. Arkasını da getirdi. Ancak uzun uzun dil dökmesine karşın çağrısına bir türlü olumlu yanıt alamadı. Peki öyle olsun, ne yapalım, deyip kapıya yöneldi. Hep ayakta konuşmuşlardı. Bayram Beyaz kapıyı açarken 5. Murat gülümsedi. Kim bilir, belki bir gün gene karşılaşırız. Ama burada oturduğumu bilmiyorsa kendisine söylemeyin, dedi. Bayram Beyaz bir süre düşünür gibi yaptı. Ya söylersem, diye sordu. 5. Murat meyve sandıklarından oluşmuş raflardan birinin üstündeki bir dizi ciltli kitabı gösterdi. Ben de kapitalimi ve budalamı alıp giderim, diye yanıtladı. Bayram Beyaz genç adamın iki kitaptan söz ettiğini anladı. Birincisinin en azından yazarını tanıyordu, ikincisinin adını ilk kez işitiyordu. ''Dert etme, söylemem. Ama ne zaman uğrarsan uğra hocayı sevindirirsin.'' dedi. Genç adamın elini sıkıp çıktı. Merdivenlere toplanmış çocuklar ve kadınlar arasından kendine güçlükle bir yol açarak aşağıya indi. 3 yaşlı adam gene hep aynı yerde uyukluyordu. Onların da arasından geçip sokağa attı kendini. Kızıl tosbağaya atlayıp hızla uzaklaştı. Dar sokaklardan su içinde balık gibi geçerken, gerçekten dünya çok küçük diye söyleniyordu. Akşam Maçka'ya dönünce, Yusuf Aksu'ya genç adamı evinde bulamadığını ama bir mektup bıraktığını söyledi. Yusuf Aksu, gelemediği için değil, ondan söz edildiği için gülümsedi. ''Daha bir gün var, herhalde mektubunu alır, çat kapı gelir bakarsın.'' demekle yetindi. Çarşamba akşamı alışılmadık ölçüde keyifli olması, belki de genç adamın çat kapı geleceğini umduğu içindi. Ne olursa olsun, yüzünde mutlu bir gülümseme, salon kapısının hemen önünde ayakta duruyor, gelenlerin elini dostça sıkıyor, tanıdıklarıyla şakalaşıyordu. İlk kez gelenlerin en ilginci, uzun saçları özenle taranmış, kavun içi deri ceketli, kelebek kravatlı, ak gömlekli ve çok uzun boylu bir ressamdı. Evin her yanından işitilecek ölçüde yüksek sesle konuşuyor, birbiri ardından fıkralar anlatıp herkesten önce kendisi gülüyordu. Bu nedenle Ankara'dan gelen ufak tefek profesör, Yusuf Aksu ile konuşmaya can atmasına karşın buna bir türlü olanak bulamıyordu. Ama ressam birdenbire, tam da Yusuf Aksu'nun profesöre doğru geldiği bir sırada, karşı duvara doğru koştu, duvarın orta yerindeki kocaman tablonun önünde durdu, kollarını bir kartal görkemliliğiyle iki yana açarak, ''Ama bu bir Ayvazovski!'' diye haykırdı. ''Ama bu gerçek bir Ayvazovski!'' Öyle durup hayran hayran tabloyu inceledi bir süre. Sonra birden topuklarının üstünde bir asker gibi dönerek Yusuf Aksu'nun yanına koştu. Hep abartmalı oyuncu devinileriyle, az önce hayranlıkla incelediği boğaz görünümünü gösterdi. Bir Ayvazovski, gerçek bir Ayvazovski diye yineledi. Yusuf Aksu gülümsedi. Başka tablolar da var dedi. Öyleydi. Salonun duvarlarında en az bir düzine tablo vardı. Ressam şimdi bu büyüklü küçüklü tabloların birinden öbürüne gidiyor. Aynı abartmalı devinimlerle ama bu kez her seferinde konuklardan yana dönerek ''Ama bu bir Nazmi Ziya, bu bir Hoca Ali Rıza'' diye haykırıyor. Konuklar gerçek bir gösteri mi yoksa içten bir sanatçı coşkusu mu izlediklerini bilemiyor. Bu nedenle tepkilerini belli etmemeye çalışıyorlardı. Tüm tabloları bu kez sondan başlayarak gözden geçirip yeniden başa dönünce bir akıma tutulmuş gibi sarsıldı. Ama nasıl görmedim ki? Bu da bir Ayvazovski diye kekeledi. Bu da bir başka Ayvazovski. Geriye döndü, o güne kadar hiçbir konuğun göze alamadığı bir şeyi yaptı. Kendi türünden insanlar için yapılmış izlenimi veren kocaman iskemlelerden birini salonun ortasına çekti. Saatlerce koşmuş gibi ter içinde, her ikisinde de laciverdin egemen olduğu iki tablonun karşısına oturdu. İki Ayvazovski diye söylendi. İki Ayvazovski bir arada. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bir an yüzünü avuçlarına aldı, gözlerini yere dikti, öylece kaldı. Yan yana iki Ayvazovski büyük bir sevinç nedeni miydi, yoksa büyük bir yıkım nedeni mi anlamak olanaksızdı. Konuklar merakla yanına yaklaştılar, bir ona bir Ayvazovskilere baktılar, sonra ikide bir kırpılan gözlerine, titreyen ellerine ve ayaklarına diktiler gözlerini. Oysa iki Ayvazovski dışında hiçbir şeyi hiç kimseyi görmüyordu. Ama birdenbire bir esinli gibi yerinden fırlayıp en yakın pencereye koştu, her iki kanadını da ardına kadar açtı, boğazda, kız kulesinde, karşı tepelerde dolaştırdı gözlerini, arkasından ''İşte, evet, işte'' diye haykırdı. ''Bunu sezmiştim. Bakın aynı görünüm işte.'' Çevresinde toplananlar için iki eliyle bir çerçeve çizdi. ''İşte bu sağdaki. Size milimi milimine kadrajlayabilirim beyler.'' dedi. Sonra ''Bu da soldaki.'' diye ekledi. Ayvazovski bu iki tabloyu bu apartmanda, bu salonda yapmış. Evet, bu salonda. Bir kat yukarıda ya da bir kat aşağıda değil, burada, bu salonda. Bu bir sinerji kaynağı. Soluk soluğa sustu ama aynı anda bir hayranlık çığlığı koptu. Evet, doğru diye haykırdı çevresindekiler. Evet, çok güzel. Çok güzel olan Ayvazovski'nin tabloları mıydı? Tabloların bu salonda yapılmış olması mı? Görünümü olduğu gibi yansıtması mı? İri yarı ressamın bunu sezmiş ve göstermiş olması mı? Yoksa hepsi birden mi etkiliyordu konukları? Anlamak kolay değildi. Ama Yusuf Aksu ve Cemile Hanım da içinde olmak üzere herkese etkilediği kesindi. Sofrada da tüm yemek boyunca yüksek sesle resim sanatından ve Ayvazovski'den söz etti. Sonra kendi resimlerine getirdi sözü. Kendisinin bu ülkenin ilk postmodern ressamı olduğunu, ancak eski ressamlara büyük saygı duyduğunu açıkladı. En çok da burada uzattı sözü. Neredeyse anmadık tek ressam bırakmadı. Sonra ülke sorunlarına geldi. Yusuf Aksu'ya çok önemli bir işlevi bulunduğunu söyledi. ''Hocam, artık bu ülkenin yazgısına el koymanız gerekiyor.'' dedi. Tüm gözler Yusuf Aksu'ya dikildi. Yusuf Aksu şaşkın şaşkın ressama baktı. ''Benim mi?'' diye sordu. ''Ben mi el koyacağım?'' ''Evet hocam, siz.'' ''Bana kim kulak asar ki?'' ''Kimse sizin karşınızda duramaz hocam.'' Yusuf Aksu gülümsedi, gözlerini ressama dikti. ''Peki neden?'' diye sordu. ''Ülkede düzey çok düştü de ondan hocam.'' dedi ressam coşkuyla. ''Oysa çıtayı yüksek tutmalıyız. Ne diye tutmayalım ki?'' ''Biz de tıpkı Birleşik Amerikalılar gibi adrenalin kökenli bir enerji üretiyoruz, ancak sinerjiye dönüştüremiyoruz.'' Öyleyse sorun ortada. Konunun çerçevesine yeni kadrajlara yerleştirecek süper bir ortam dizayn etmemiz gerekiyor. Önerisi konusunda açıklamalar isteyenler oldu. Hepsine de aynı türden yanıtlar verdi. Yusuf Aksu, 5. Murat'ı beklerken böyle bir adamla karşılaşmanın düş kırıklığı içinde acı bir umutsuzlukla baktı adama. Duvardaki tabloyla dışarıdaki görünüm arasındaki bağı bir bakışta yakalayıveren bir adamın böylesine saçmalaması olacak şey değil. Belki de dil böyle gülünç ediyor onu diye düşündü. Başlangıçta duydukları hayranlığa karşın konuklar da sıkılmaya başladılar iri yarı ressamdan. Sesi koca salonu öylesine çınlatıyordu ki hava azalmış gibi geliyordu. Cemile Hanım iki pencere birden açtı. Artık ressamın sözlerine coşkulu ve abartmalı devinimleriyle en çok yaklaştığı kişiden, son yılların çok ünlü bir tiyatro ve sinema oyuncusundan başka yanıt veren kalmadı. Geç de olsa bir sanat toplantısına katılmak üzere kalktığı zaman herkes derin bir soluk aldı. Kapıda Yusuf Aksu'nun elini öpmek istedi, o izin vermeyince de coşkuyla sıktı. ''Hocam sizi kutluyorum, eviniz gerçek bir müze.'' dedi. Yusuf Aksu yorgun yorgun gülümsedi, olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermedi. Yalnız kendisiyle birlikte çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu doğruladı gözlemi. ''Haklısınız, ben de aynı düşüncedeyim.'' dedi. ''Bu ev gerçek bir müze.'' 36. ayrımın sonu, sayfa 335.